kokusu. Dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve leylak kokusunun buram buram bütün memleketi sonra da dünyayı sarma zamanı geldi. Evet, bundan iki hafta evvel is kokusundan, yangın kokusundan, duman kokusundan bir türlü leylak kokusunu alamıyoruz demiştik. Yavaş yavaş dağıldı derken bu kez sel felaketiyle yüzleştik. Bir gün olacak gerçekten bu kokuyu duyacağız. İçimiz biraz olsun huzur dolacak diye umut ediyoruz. Evet, umut hiçbir zaman bitmiyor insanoğlunun kalbinde. Didem Güner'i hazırlıyor bu programı. Recep Özdem'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız ise 090-312-463-3421. Yayın sonrasında da leylakkokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve tabii ki Instagram hesabımız olan leylak kokusu alttan uzun çizgi hesabımızdan yine mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ama şöyle güzel bir müzik dinleyelim bakalım. Güzelce ruhumuz biraz olsun bakalım nerelere gidecek. Hep beraber bekleyelim. Didem Güner'i bizim için hangi şarkıyı seçmiş? Dinliyoruz.
Gözlerimi açtım, güneşi selamladım. Dertlerimi giyindim, kuşandım, merhaba dedim güne. Zorlusun bugün yine. Gözlerimi açtım, güneşi selamladım. Dertlerimi giyindim, kuşandım, merhaba dedim güne. Zorlusun bugün yine. Binlerce dostum uzaklarda Tanrı'ya merhaba dedi. Bilmedikleri o yerlerde aklında düşüncelerde. Yüzlerce kardeşim belki yakınlarda bir ses bekledi. Kim bilir kim duydu kim koştu belki de kimse bilmedi. Tanrı'yı selamladım, dertlerimi çıkardım, elveda dedim güne, gezindim bugün yine. Uzaklarda
kez daha hoş geldiniz diyoruz sizlere. Çift 090 312 463 34 21 telefon numarasından bizi arayabilirsiniz. Konuğumuz gerçekten hepinizin çok sevdiği bir insan olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sporu sevenlerin, beylerin, bayanların mutlaka dikkatinden kaçmamıştır bu şahsiyet. Bazı meslekler nedense erkeklerin tekelindeymiş gibi kabul görür ve bu işleri yaparken kadınlar başta bir yadırganır. Spor spikerliği de işte bunlardan biri aslında. Türkiye'nin başarılı spor spikerlerinden Nihan Cabbaroğlu ile spor spikerliği serüveni üzerine ve aynı zamanda tabii ki olimpiyatlar üzerine de konuşacağız. Nihan Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz iştirak ettiğiniz için. Nihan Hanım her şeyden önce siz de katılıyor musunuz bilmiyorum ama spor anlatıcılığı, spor olaylarının anlatıcılığı her nedense erkeklere yapıştırılmış sanki değil mi? Onların sanki yapması gereken bir işmiş gibi ama siz şu erkekler arasından başarıyla sıyrılan bir kadındınız. Bir serüvenin başlangıcından alalım mı? Siz TED mezunusunuz. Sonrasındaki hayatınız, üniversite nasıl devam etti ve hayatınızdaki sporun yeri, önemi, sonrasında nasıl dikkatiniz çekti bu mesleğe, nasıl kanalize oldunuz? Bize anlatabilir misiniz?
Tabii ki memnuniyetle. Yani sizin söylediğiniz gibi gerçekten özellikle spor anlatıcılığı konusunda çok fazla kadına rastlayamıyoruz. Bu son zamanlarda her ne kadar artmış olsa da yine de sayı olarak çok az. Nasıl başladığımdan başlayayım, daha sonra bunu da konuşuruz tabii ki. Evet, TED Kolej mezunuyum gerçekten. Ondan sonra Orta Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümüne girdim üniversitede. Çok ve güzel. Oradayken aslında radyoda yayıncılığa ben başlamıştım. Evet. O yüzden radyonun her zaman benim için güzel ve ayrı bir keyfi vardır. Çok mutluyum burada tekrar radyoda olduğum için. Evet, radyo da o zaman işte yayınlar yapmaya başlamıştım. Üniversite radyosunda. Ardından TRT Türk'te staj yapmaya başladım spor biriminde. Ve oradan sonra orada iş bulma şansına eriştim. Ve zaten yayıncı olduğum için ve spora çok büyük ilgim vardı. Ben aslında eskiden de bir sporcuydum. Atletizmle ilgileniyordum. Öyle 400 mi? Metre koşuyordum ortaokulda ve lisedeyken. Ve o zamandan beri de hep tabii spor takibim, spora ilgim, spor bir şekilde sporun içinde olmaktan hep hayatımda vardı. Evet. O yüzden spor benim için her zaman çok özeldi. Bu alanda kalmayı, bu alanda başladım ve bu alanda kalmayı tercih ettim. Evet. Ondan sonra işte TRT Türk'ten sonra işte TRT Spor'da yine mutlu birkaç yıl boyunca çalıştım. Ardından başka birkaç özel kanalda da çalıştım. Şimdi Eurosport'ta spor anlatıcılığı yapmayı sürdürüyorum. Bunun yanında yine kendi dijital içeriklerimi de üretiyorum. Hem sporla ilgili hem biraz daha kültürel konularla ilgili de içeriklerime devam ediyorum. Bu yılda işte olimpiyatlar yeni bitti biliyorsunuz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ortak yayıncısıydı Eurosport. TRT Spor ekranlarında da tabii ki izlendi. Eurosport da yayıncılardan biriydi ve orada da yine anlatma şansı bulduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok severek yaptığım bir meslek çünkü.
Siz de gittiniz o zaman olimpiyatlara.
Yok, biz anlatımları stüdyodan yaptık.
Türkiye'den
maalesef.
Yaptınız.
Evet, Tokyo'ya gidemedim ama çok sıkı bir şekilde bütün olimpiyat oyunlarını tabii ki takip ettim ve anlatma şansı da buldum.
Çok güzel. Şimdi o zaman yani ODTÜ'de siyaset kamu yöneticiliği okumanın hiçbir anlamı kalmadı değil mi spora başladıktan sonra? Bu nasıl bir sevdaymış size ODTÜ mezunu olmayı dahi unutturmuş Nihan Hanım.
Ya aslında şöyle diyebiliriz, yani hiçbir anlamı kalmadı demek biraz belki sert olur ama şöyle diyebiliriz, yani okuduğunuz okul biraz size bir bakış açısı kazandırıyor aslında okuduğunuz bölüm. Yani hangi işi yapıyor mutlaka olursanız olun, tabii, o üniversite okumak, tabii, hani üniversitede okuduğunuz bölüm size belli bir hayat görüşü, belli ama bir bilgi birikimi kazandırıyor.
Kesinlikle ama yaptığınız işle zaman çok ayrı işler değil mi? Yani yaptığınız işte mezun olduğunuz dal arasında tabii bir uçurum var.
Evet, doğru, biraz ayrı işler gerçekten. Daha çok siyaset bilim kamu yönetimi mezunları daha çok böyle kaymakam olacak şeklinde düşünülür. Veya işte memur olmak, işte bakanlıklara girmek veya işte özel şirketler. Ama ben kendime biraz farklı bir yol çizdim. Ama çok mutluyum her zaman okuduğum bölümden de, bana kattıklarından da, okullarımdan da. Çok mutluyum açıkçası.
Çok güzel. Şimdi evet, biz böyle bir konu bizim için açıkçası bir taraftan da erkeklerle kadınların işte farklı mesleklerde, aynı meslekte kimi zaman Türkiye'de öyle ki aynı parayı dahi alamıyorlar. İş gücü aynı aynı işi evet. yapıyorlar fakat işte kadın olduğu için daha düşük bir parayla çalışıyor. Burada bir cinsiyet ayrımcılığı ne yazık ki karşımıza çıkıyor. Biz burada bir eşitlik istiyoruz. Peki siz çalışmış olduğunuz kurumlarda gerçekten sizi üzecek bir şekilde mesleğe olan ilginizi tabii ki baltalayamaz ama şevkinizi kıracak yaklaşımlarla hı-hı. karşılaştınız mı? Neticede siz kadındınız ve maç anlatıyorsunuz. Bu bizim doğru. çok duyduğumuz bir ses değil neticede maç dinlerken.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten yani sadece benim mesleğim değil ve sadece Türkiye'de de değil maalesef. Tüm dünyada bu ücret eşitsizliği denen durum söz konusu. Kadınlar erkeklerden %30 kadar, %20, %30 kadar çok aynı işi yapmasına rağmen daha az ücretler alabiliyor. Bu istatistik bir veri. Her dünyada böyle, her işte böyle ama yavaş yavaş bu ücret uçurumu kapanıyor ve buna yönelik aktivizmler de yapılıyor. Buna yönelik politikalar da üretiliyor yavaş yavaş. Bu yüzden onun aslında zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Ben birazcık daha bunun manevi tarafına biraz odaklanmak istiyorum. Çünkü kadın spor spikerliği de aslında çok yeni bir alan. Türkiye'de ilk kez bu işi yapan Sema Sözdoğan'dı yine TRT ekranlarında. Daha sonra işte daha fazla özel kanallarda da yine biraz ön plana çıkan kadın spikerler oldu. Ama hani program sunmak, bülten sunmak, bunların hepsini kadınların yapabileceği görüldü aslında biraz daha 2010'lu yıllarda, 2010'ların başında diyeyim birazcık daha. Fakat tabii spor izleyicileri için spor izlerken duydukları ses hep erkekti. Ben de aynı şekilde büyüdüm. Ben de çok 2000 yılından beri olimpiyatları izlerim örneğin küçük yaşımdan itibaren. Maalesef hiçbir zaman bir kadın sesi duymadım spor müsabakalarını izlerken. Bu yüzden aslında hani buna başlamak bile başlı başına sorun demek istemem ama başlı başına bir şaşırtıcı bir faktördü. Çünkü hani siz kadın olarak sizden evet ekranda görünmenizi ve haber sunabilmenizi normal karşılar. Bu artık hani kabul edildi evet. ve kadınların bunu yapabildiği belli. Ama. Fakat spor anlatıcılığına gelince, maç anlatmaya gelince burada yine de bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yavaş yavaş kırılıyor. Ama o yüzden benim başladığım yıl 2015'te anlatıma başladığım yıl. Bir atlet olduğum için atletizmle ben başlamıştım müsabaka anlatımına. O zaman da aslında hani bu şansın bana verilebiliyor olması biraz uzun sürmüştü açıkçası erkek meslektaşlarıma göre. Çünkü onlardan beklenen bir durum zaten maç anlatmaları, spor müsabakası anlatmaları. Ama bir kadın spor spikeriyseniz sizden maç anlatmanız hiç beklenmiyor ve hatta belki de istenmiyor. Çünkü sizin yeterli olduğunu düşünüyorlar. Kadın sesinin çok uygun olmadığına dair çok fazla yorum duydum. İşte tempolu anlatım yapamayacağına dair, heyecanı yansıtamayacağına dair çok fazla maalesef yorumla karşı karşıya kaldım. Ama bunların hepsi öncesindeydi. Yani spor müsabakası anlatmaya başladıktan sonra tam tersine yorumlar aslında çok olumlu bir şekle gelmeye başladı. Çünkü hani baktılar ki oluyor aslında bu biraz alışkanlıklarla ilgili. Çünkü hiç duymadıkları için, kimse hiç duymadığı için, alışmadığı için böyle bir şey olup olamayacağını aslında tam kestiremiyorlar. Ve bir takım toplumsal cinsiyet kalıplarıyla bu düşünceleri oluşturuyorlar. Ama bir kadın bunu iyi yaptığı zaman işte tebrik etmeyi ve bunun hani olabilir bir şey olduğu da görülmüş oluyor. Bu yüzden aslında en önemli şey bu konuda bir örnek bulabilmek. Ben bu örneği bulamadım ama benden sonra gerçekten bu örneği bulup bu yolda ilerlemek isteyen, bunları yapan, anlatımlar yapmaya çalışan, yapan, başarılı da yapan birçok kadın spor spikeri olduğunu görüyorum. Yani birçok dediğim yine sayıca çok az ama en azından sayıca fazla, biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu beni çok mutlu ediyor. Benim sevgimi kıran en büyük şey sanırım bunlardan biriydi. Yani tamam işte atletizm anlatıyorum, jimnastik anlatıyorum. Bu branşlar da birazcık daha tamam hadi bunlar da kadın spiker olabilir diye görülen branşlardı ama hani futbola geldiğimiz zaman, basketbola geldiğimiz zaman biraz daha fazla dirençle karşı karşıya kaldım maalesef. İşte bunların aslında seyircinin bunu hazır olmadığıyla ilgili yorumlar, işte kadın sesinin tempolu anlatıma uygun olmadığıyla ilgili yorumlar. Bunların hepsi maalesef biraz beni yaralamıştı bu yolda. Ama ben vazgeçmedim çünkü bunların aslında yaptıkça ve başarılı oldukça bu düşüncelerin de geride kalacağını biliyordum. Tabii. Ve böyle de oluyor yavaş yavaş diyelim. Tam olarak çözülmüş olmasa da bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz.
Peki Nihan Hanım, şimdi hani toplasak Türkiye'de spor anlatıcılığı yapan kaç kadın spikerimiz var?
Aktif olarak yapan...
Semahat Özdoğan benim arkadaşım, dönem arkadaşım aynı zamanda. Evet,
o da anlatmıştı futbol. Hatta ilk futbol anlatan kadın spor spikeri odur benim bilgime göre TRT'de.
Evet. Hani bir elin beş parmağını geçer mi kadınlar?
Geçmez. Yaklaşık 3-4 civarında diyebiliriz. Yani aktif olarak sürekli yapanlardan bahsedersek 3 ya da 4 diyebilirim açıkçası.
Anladım, evet. O yüzden o yüzden çoğalmalı aslında, değil mi? Yani hani o engeli aşmalı kadınlar. O ön yargı belki de bir şekilde hani spor dinleyicisini de buna alıştırmalıyız. O sese alıştırmalıyız. Biraz daha müteşebbisi olmalıyız belki bu konuda. Kırmalıyız bazı engelleri.
Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz gerçekten. Biraz alışkanlıklarla hareket ediliyor bu. Aslında işte duydukça da yavaş yavaş girdikçe de bu işin içerisinde aslında ne kadar da iyi olduğunu görüyor insanlar da. Çok şöyle bir durum var. Biraz kadınların biraz daha fazla çalışması gerekiyor bazen kendini kanıtlayabilmeleri için. Bu bir engellerden bir tanesi. Bu yüzden bunu her yapan kadın için biraz fazla alkış da hak ediyor bir yandan. Çünkü sanki sporun genel sadece spor yayıncılığında değil ama sporun daha çok böyle eril bir alan olması, erkeklere ait gibi görülüyor olmasıyla da biraz ilişkili bir durum bu. Yani sanki erkekler sporu çok iyi biliyor ve bir hata yaptığı zaman dili sürçmüş gibi değerlendirebiliyorlar. Ama kadınlar bir hata yaptığı zaman sanki işte sporu bilmiyor, ondan oluyor gibi de diyebiliyorlar. Tabii. Burada da çok büyük ayrımlar var. O yüzden bir kadının kendisini bu alanda kanıtlayabilmesi için gerçekten biraz daha fazla çalışması gerekiyor. Yani her sektörde bu böyle. Yani ben kendi açımdan değerlendirdiğim zaman bizim sektörde de bu böyle.
Kesinlikle.
O yüzden ama işte bunu yaptıkça ve sayı çoğaldıkça ben eminim ki gelecekte de çoğalacak. Ve insanlar buna alıştıkça bunu da fazla göreceğiz. Çünkü spor, evet, spor programı izlemek çok güzel. Spor programı sunmak çok güzel. Spor haberlerini bir kadından duymak çok güzel. Ama bir yandan bir spor da izleyicisiyim ben ve sporu izlerken o heyecana, o spor sevgisine bir kadın sesinin ortak oluyor olabilmesi. Çünkü spikerle dinliyorsunuz, izliyorsunuz aslında sporu. Onun sesini açıyorsunuz izlerken. Bu yüzden o heyecanı, o mutluluğu, o tutkuyu bir kadın sesinden dinliyor olmak gerçekten çok fark ettiriyor bir spor izleyicisi için. Yani o bir eşik olduğunu düşünüyorum. Evet, spor haberi sunmak da bir eşikti. Ama spor müsabakası anlatmak da gerçekten büyük bir eşik. Çünkü spor izlerken ona eşlik edebiliyor olmak gerçekten çok çok büyük bir keyif.
Ama şunu da unutmamak lazım. Belki gençlere ışık tutmak anlamında bunu da söyleyelim. Yani evet, siz spor haberleri okumak isteyebilirsiniz. Spor yorumlarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz ama spor anlatıcılığı bambaşka bir tutku, bambaşka bir emek gerektiriyor.
Evet, ya yorumcu olarak da kadınlara rastlamak çok az. Tabii. Yine yani kadın spor yorumcularına baktığınız zaman da yine bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Ama zamanla bu da artacaktır. Ve spor müsabakası anlatmak için gerçekten çok hakim olmanız gerekiyor o branşa ve o sporculara veya spora. Yani hem ona hakim olmanız, bilginiz çok önemli. Hem ses tonunuzu ayarlayabilmeniz çok önemli. Diksiyonunuz çok önemli. Nasıl yansıtıyorsunuz, heyecanı ne kadar yaşıyorsunuz, bunu ses tonunuza nasıl yansıtıyorsunuz. Aslında göründüğünden biraz daha zor bir meslek olduğunu söyleyebilirim.
Kesinlikle çok.
Doğru bilgileri doğru yerde verebilmek, heyecanı doğru yerde aktarabilmek. Bunların hepsi gerçekten bunları dengede tutabilmek çok önemli ve büyük bir konsantrasyon gerektiriyor. Yani iki saatlik bir spor müsabakası anlatırken bir yandan bilgilere hakim oluyorsunuz, bir yandan akan bir spor var, bir yandan canlı yayındasınız, bir yandan setinizi kullanıyorsunuz. O yüzden çok büyük bir konsantrasyon gerektiriyor. Ama yani gerçekten iyi bir müsabaka olduğunda ve siz de iyi bir anlatım yaptığınızda onun keyfi de çok çok başka ve gerçekten hiçbir şeye değişmem ben açıkçası kendimce. Çünkü o heyecanı yaşarken onu aktarabilmek, insanlara sesinizle, kendi kelimelerinizle, kendi ses tonunuzla bunu aktarabilmek, onlara da keyifli bir izleyiş deneyimi sunmak gerçekten çok güzel.
Şimdi benim en son bir spor spikeriyle röportajım, TRT Akademi için bazı kayıtlar alıyoruz. Önümüzdeki zamanda TRT Akademi diye bir platformumuz olacak internet üzerinde. Orada Cüneyt Kıran'la sohbet ettim ben. Evet, artık mesleğin duayenlerinden Cüneyt Kıran. Ve ona sormuştum, en çok ilgimi çeken konulardan birisi oydu. Ben futbol konusunda çok uzaktan izliyorum. Ve dedim ki yani onca takım ve onca isim. Nasıl hani hiç mi göz yanılmaz işte top işte X kişideyse Y'ye de benziyordur. Yani bunun ayrımı var mı diye sormuştum. Aynı soruyu size sorsam Nihan Hanım. Siz nasıl ayırt ediyorsunuz? Siz nasıl çalışıyorsunuz dersinize?
Şöyle, Cüneyt Kıran da bu arada benim çok sevdiğim meslek büyüklerimden birisi. TRT Spor'da kendisiyle de uzun yıllar çalıştık. Kendisi de bana çok destek olmuştur bu süreçte. Onu da ekleyeyim ben de ondan
söz
açılmışken. Sizin sorunuza da şöyle cevap verebilirim. Bunun kendi, herkesin aslında biraz kendi yöntemi var bunu tanımakta. Ama işte spora şöyle bir hakimiyet gerekiyor. Özellikle futbol maçlarında diyelim. Sporcuların pozisyonlarını biliyorsunuz ve spor... Müsabakasına çıkacak sporcuların da kadroları elinizde oluyor.
Tamam.
Bunu zaten hani bazen yüzünden tanıyabiliyorsunuz, bazen forma numarasından, bazen pozisyonundan, bazen eğer çok ayırt edici bir takım özellikleri varsa, koşuşu biraz farklıysa.
Cüneyt Kıran ayakkabı demişti, onu hatırladım Nihan Hanım.
Evet, bazen forma numaralarını seçmek çok zor oluyor. O yüzden kramponlar, bir tane sarı giymiştir, bir tane pembe giymiştir. Oradan yakalayabiliyorsunuz.
Tamam. Çok güzel.
O da var. Yani o ayırt etme yöntemlerinden birisi ve hani büyük bir şeydir. Nasıl denir ona? İşin ipuçlarından bir tanesi.
Çok güzel. Tamam. Şimdi Haziran ayında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından düzenlenen bir panel. Spor spikeri Nihan Cabbaroğlu'nun yaptığı bir panele temsilciler katılmış. Öncelikle bu panelden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Nesiller boyu eşitlik için spor girişimi ne? Acaba önce bunu bize bir anlatabilir misiniz? Ve bu paneli siz düzenlediniz. Buradaki mesajlar nelerdi? Buradan da biraz alıntı yaparsanız bizim için çok sevineceğiz Nihan Hanım.
Ya spor aslında paneli düzenlemek, ben panelin moderatörüydüm açıkçası. Aslında Birleşmiş Milletler tarafından, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından düzenlenen bir paneldi. Ben hani o oturumun moderatörüydüm.
Tamam.
Şöyle, yani her... kadın bir Birleşmiş Milletler Kadın Birim her zaman buna önem veriyor. Özellikle spordaki eşitlik anlamında hem spor yapmada hem spor medyasında hem sporun farklı alanlarını. Çünkü spor çok farklı alanlara erişen bir olgu diyeyim. Hani amatör yaptığımız sporlarda, profesyonel sporcularda, spor izleyicileri, spor medyası bunların hepsi gerçekten toplumun çok büyük bir kesimine erişiyor açıkçası. Bu panelde şunun tanıtımıydı. Cinsiyete duyarlı kurumlar rehberi diye bir rehber oluşturuldu. Burada Hacettepe Üniversitesi'nden Canan Koca Arıtan bu raporun, bu kurumun, daha doğrusu bu rehberin diyeyim. Bu rehberin yazarlarından bir tanesiydi.
Burada, şeyi bir daha alabilir miyim? Cinsiyete dayalı?
Ben size tam adını söyleyeyim. Burada aslında şöyle bir belge bu. Şöyle bir rehber bu. Kurumlar için, spor kurumları için cinsiyete bir spor kurumu rehberi. Yani tekrar tam olarak söyleyemedim.
Tamam, ama siz bana içeriğini anlatırsanız, ismi çok önemli değil. İçeriğini anlatın, ben o konuda da tamam diyeceğim. Nedir İçeriği bu rehberde şöyle, neler yer alır örneğin?
Spor kurumları için cinsiyet eşitliğini sağlama rehberi gibi düşünebiliriz bunu. Bir takım aşamalar var. Örneğin işte bir takım testler var. Acaba hani benim kurumumda eşitlik ne kadar gözetiliyor? Birçok boyutu var bu rehberin.
Tamam.
Bu rehberde işte adım adım kendi kurumunuzda neleri yapabileceğinizi, düzeltebileceğinizi, kendinizi nasıl test edebileceğinizi ve nasıl denetlenip bu cinsiyet eşitliğini bu kurumun içerisinde nasıl denetlenebileceğine dair bir rehber sunuyor. Yani bu şunu biraz hedef alıyor. Mesela siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Bu kurumda bir cinsiyet eşitliği sağlanmasını istiyorsunuz. Ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz.
Tamam.
Bu rehberle birlikte
adım
sizin
adım
adım, adım bunu nasıl sağlayabileceğinizi, bu kanunu neler yapabileceğinizi ve kendi kendinizi nasıl denetleyebileceğinize dair bir rehber sunuyor.
Peki. Tamam. Şimdi bu sadece tamam sizin durumunuz evet belki o koskocaman okyanus içerisinde bir damla ama çok önemli bir damla tabii. Yani bugünkü programın konusu olabilecek kadar önemli cinsiyet eşitliğinin spora taşınması, spor anlatıcılığına taşınması. Ama bunu galiba genele yaymakta da fayda var. Hani bu rehber bir başka özel şirketin eline geçse orada da herhalde aydınlatıcı olabilir diye düşünüyorum. Sadece spor kurumlarında değil de.
Tabii ki evet kesinlikle öyle. Ya bir göz gezdirmekte fayda var. Zaten internetten buna ulaşabilirsiniz. Hı hı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin internet sitesinden de bulabilirsiniz. Herkese açık bir rehber bu zaten. Tamam. Her isteyen bunu açıp bundan bir şekilde faydalanıp görebilir. Hı hı. Benim kendi özelimde konuşmam gerekirse de ben şunu fark ettim. Hı hı. Kendi mesleğimle. Şimdi ben 2015 yılında ben anlatım yapmak istiyorum dediğimde benim önümde bir örnek yoktu. Hı. Fakat zamanla şunu gördüm. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ben TRT Spor'da anlatan ekipten birisiydim. Hı. Şunu görmüştüm. Orada bu anlatım gerçekten çok beğenildi. Çünkü olimpiyat tabii çok büyük kitlelere ulaşan bir organizasyon. Hı. Burada çok beğenildikten sonra ben yavaş yavaş zaman içerisinde birçok kadın meslektaşının da bu konuda heveslendiğini, bunu yapabileceğini gördüğünü çok ve bunun için çalışmaya başladığını hı hı. kendi gözlerimle de gördüm. Ve hani görmesem de olduğunu çok iyi biliyorum şu anda. Hı hı. Bu yüzden benim için böyle bir fark yarattı. Ben bunu yaparken ben bunu yapmak istiyorum, ben anlatım yapmak istiyorum diyerek çıkmıştım hı hı. yola. Ama bu gerçekten çok büyük bir öncü de oldu. Yani keşke daha fazla aktif bir şekilde kadın spor spiker anlatıcısı olsa diye şu an düşünüyorum ve çok mutlu oluyorum bu yolda bunu yapabileceğini gören kadınlar için, bunun çok mümkün güzel. Olduğunu gören insanlar için evet. bu anlamda önemli olduğunu söyleyebilirim.
Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Siz spor anlatıcılığında kadın öncü isimlerden birisiniz Nihan Cabbaroğlu. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz Leyla Kokusu'na.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Biz teşekkür ederiz. Güzel günler diliyoruz size. Ve sevgili dinleyenlerim şimdi çok güzel bir eserle devam edeceğiz. Fazla Say değil mi? Peki Gülay'dan Kızıma Mektup mu? Oldu öyle olsun.
Canım kızım, güzel kızım. Adı denizden gelen kızım. Büyükler dünyasına hoş geldin. Ne kadar içtendin biliyor musun? Değişeceksin. Öğreteceğiz sana okumayı, yazmayı, iyi olmayı. Ancak karşılaştırmak yok yazılanla söyleneni. Çünkü hemen fark edeceksin. Canım kızım, güzel kızım. Adı denizden gelen kızım. Koza gibi gizlenmeyi gösteririz insana. 3-5 deney yeter inan. Hele sev, sev bir insanı. Yetmeyecek kütüphaneler falan, anlatacaklarını göreceksin. Canım kızım, güzel kızım. Adı denizden gelen kızım. Diyeceğiz sana İnsan hakları. O gün sakın açma gazeteleri. Diyeceğiz sana kardeşlikten, barıştan, dakikada binler ölüyor açlıktan. Demeyeceğiz tabii, en özgür gelişmiş ülkeler, en sıkı silah tüccarları, onu artık sen bulacaksın. Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım. Daha güzel bir dünya vermek isterdim sana, ancak ben de bulmadım. 5-10 şarkı yazdım sadece hayata, yeni şarkılar lazım, sen de öyle yaz, yaşayacaksın. Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım. Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım.
Yasaktı, yasaydı, töreydi, dön. İçinde, dışında, yanında değilim. İçim ayıp, dışım geçim, sol yanım sevgi. Bu nasıl yaşamaydı, dön? Kestim kara saçlarımı. Ne olacak şimdi? Bir şeycik olmadı. Deneyin lütfen. Aydınlığım, deliyim, rüzgarlıyım. Günaydın kaysıyı sallayan yele. Kurtulan, dirilen kişiye günaydın. Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi bir yaşantıyla karşılayanlara. Gittim geldim, kara saçlarımdan kurtuldum. Sevgili dinleyenlerimiz, Bursa Nilüfer Belediyesi'nin her yıl Türk edebiyatında önemli bir yere sahip ve farklı eserler üretmiş bir yazar üzerine yoğunlaşarak onun hayatını, edebiyata bakış açısını ve eserlerini derinlemesine incelemek amacıyla gerçekleştirdiği Yılın Yazarı etkinliklerinde 2021 yılında şair ve yazar Gülten Akın yer alıyor. 2021 Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez Mektup Ödülü için bir yarışma düzenleniyor. Mektup Ödülü'nün konusu Gülten Akın'ın kuvvetli bir etik hatırlatmayı da içeren "Yanlış mı belledim? İnsan sorumluluktur." dizesinin odağında anlamak, anlatmak, anlaşılmak istediğini içeriğinde taşıyan, dünyada kendinden ve ötekinden sorumlu olmanın anlamını sorgulayan, cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlara ilişkin olacak. Şimdi biz yazar, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Şafak Baba Pala ile konuşacağız. İşte tam da bu etkinlikler üzerine. Şafak Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhaba. Evet, her şeyden önce Bursa Nilüfer Belediyesi'nin her yıl yapmış olduğu bu Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip ve farklı eserler üretmiş yazarlar üzerine yoğunlaşarak onların hayatlarını, edebiyata bakış açısını ve eserlerini derinlemesine incelemek amacıyla gerçekleştirdiği Yılın Yazarı etkinliklerini sürdüren Bursa Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Ne kadar zamandır bu etkinlikler devam ediyor? O soruyla başlayalım.
Biz Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri olarak 8 yıldır Yılın Yazarı etkinliklerini sürdürmekteyiz. Hı hı. İlk önce sevgili Sabahattin Ali ile başladığımız bu Yılın Yazarı buluşmalarında, hı hı, kentte özellikle edebiyat üzerinden bir gündem yaratmaya çalışıyoruz. Farklı sanat disiplinlerinde, farklı insanlarla, farklı gruplarla birçok değişik çalışma yürütüyoruz. Bu yılda işte sevgili Gülten Akın yılın yazarı oldu ve biz çok heyecan duyuyoruz. Ve ilk defa bir şair yılın yazarı olması da ayrı bir heyecan duygusu. Aynı şekilde bu şairin sevgili Gülten Akın olması da bizi çok mutlu ediyor açıkçası.
Evet, şimdi bu etkinliklere 8 yıldan beri devam ediyoruz dediniz. Başlangıcı evet. Sabahattin Ali ile yaptık dediniz değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorum. Sonrasında evet. Hatırınızda mı acaba?
Tabii ki.
Diğer
tabii
hangi
ki.
Yazarlarımız, hatta şey de olabilir tabii, etkinliklerin başlıkları da olabilir.
Şöyle isterseniz sıralayayım ben size.
Çok seviniriz.
Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sevgi Soysal, Nezihe Meriç, geçen yılda Fakir Baykurt yılın yazarı olmuştu. Ve her yıl aslında biraz açıklayayım isterseniz
lütfen,
sizlere.
Lütfen.
Bu yılın yazarı aslında bir örneği daha olmayan bir çalışma. Şöyle ki biz kütüphaneler olarak edebiyat eksenli çalışmalar sürdürüyoruz.
Evet.
Ve birçok farklı proje yürütüyoruz kütüphanelerimizde. Ancak yılın yazarı yalnızca bir yazarın yazdıkları üstünden değil, insan olarak da onu tanıyoruz. Neden derseniz, düşünün bir Sevgi Soysal ve özellikle daha çok gençlere, kadınlara, farklı gruplara çalışmalar yürüttüğümüz için hani bir insanın yaşamı size bambaşka hikayeler oluşturabiliyor. Ya da rol model olarak sizde değişik çağrışımlar oluşturabiliyor. Bir Yaşar Kemal'i düşünün. Örneğin onun hayatında röportajcı yönü, gazetede çalıştığı bir dönem ve röportaj yazarlığı var. Biz mesela o sene özellikle röportaj atölyesi çocuklara yönelik yapmıştık.
Çok
ve
güzel.
Onların yaptığı röportajlardan oluşan bir gazete, bir dergi içinde çalışmalar yürütmüştük. Her sene bu çalışmalar, yazara göre de değişen çalışmalar yürütmekteyiz. Örneğin sevgili Orhan Kemal'in olduğu yıl daha çok fabrikalarda çalışmalar yürüttük. Bursa'nın değişik fabrikalarında okumalar yaptık ve halk sağlığı hocalarımız işçi sağlığı üzerine çalıştılar, etkinlikler yaptılar. Ama şöyle söyleyeyim, bunlar ilk aklıma gelen etkinlikler. Örneğin tam da şu an bir radyo yayının içinde olunca aklıma yine Sevgi Soysal'ın radyo programcılığı geçmişi var bildiğiniz gibi. 10 yılda gençlerle bu tarz bir atölye yapmıştık ve onunla da ilgili çıktılar elde etmiştik. O yüzden şunu söyleyebilirim size, bir yıl boyunca farklı disiplinlerde farklı çalışmalarla bir yılı bitiriyoruz. Bu seneden biraz bahsedebilirim örneğin.
Çok seviniriz, evet. Şimdi bu yıl için
neler?
Bu yıl evet. için şunu çok merak ettim açıkçası. Bunu da lütfen anlatımız içine dahil ederseniz seviniriz. Bu mektup ödülünü.
Evet. Şimdi mektup ödülü, her yıl aslında biz yılın yazarıyla ilgili bir ödül vermekteyiz. Genel olarak da öykü ödülü üzerinden çalışmalar yürütmekteyiz. Fakat bu sene şiir ve şair üzerinden bir yıl geçeceği için, daha çok böyle bir dönem olacağı için bir de sevgili Gülten Akın'ın geçmişinde kendisine çok fazla sayıda mektup yazıldığı bilgisi var elimizde.
Evet.
Özellikle cezaevinden çok fazla mektup aldığı bilgisi var.
Ne güzel.
O yüzden de farklılık olsun istedik açıkçası.
Harika bir fikir bence.
Ve biliyorsunuz aslında dönem çok hızlı dönüşen bir dönem.
Evet.
Ve hepimiz çok anlık hayatlar sürüyoruz zaman zaman ne yazık ki. Ve gerçekten 2 yıldır çok zor bir süreç geçirdik. Pandemi süreci hepimizde fazlasıyla yaralar da oluşturdu. İşte kayıplarımız, travmalarımız var hepimizin. Ya da eşitsizlikler şu son dönemde çok fazlaca üzerimize doğru gelmekte. Her alandaki eşitsizlikler, eğitimdeki, toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki. İşte bütün bunlar hepimizi yaralıyor ve açıkçası etkileniyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden Eskiden daha çok yazdığımız bu mektubu bu dönemde de daha belki de hayatlarında hiç yazmamış gençlerin bile yazabileceği bir yarışma olsun, bir ödül verilsin istedik. Ve içlerinden geldiğince bir bu eşitsizlikler üzerinden, bu sıkıntılar üzerinden bir mektup ödülü olsun istedik. Aslında biraz önce siz de sanıyorum okumuştunuz. Özellikle dizesi çok önemsediğimiz bir dize. İnsan sorumluluktur
dizesi. Ya, yanlış mı belledim? İnsan sorumluluktur. Çok güzel.
Bu dize bizi çok etkiledi açıkçası.
Çok güzel.
Hani hepimizin sorumluluğu var bütün bu olanlarda. Hepimizin bu sorgulamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ve heyecanla bekliyoruz gelecek mektupları.
Evet.
Neler yazılacağını çok heyecanla bekliyoruz.
Gerçekten. Peki ne zaman sonuçlanacak? Ben de merak ettim şimdi.
Şimdi Eylül sonuna kadar Eylül'e kadar başvurumuz devam edecek. Sonuçlanma tarihi de Kasım'da sonuçlanacak. Sonrasında da yılı biz her yılı bir sempozyumla bitiriyoruz. Bu sempozyumda mektup ödülü alan ve işte yayınlanmaya değer mektupları da sahiplerini de ağırlayacağız Bursa'da, Nülfer'de. Sempozyumun bir bölümü de bu mektup olacak. Ve mektup ödülleri hakkında da konuşacağız.
Çok
aslında
güzel.
Sempozyumdan da biraz bahsetmek isterim.
Çok ben seviniriz. O zaman şuradan sempozyumdan devam edelim. Şuna da şu da ilgimi çekti. O zaman bu mektup ödülü Türkiye'ye açık. Yani sadece
elbette.
Bursa çevresinde olanlar için değil. Tüm Türkiye'ye ilan edilmiş bir şey bu.
Yurt dışından da katılım olabilir.
Çok güzel.
Evet, evet.
Sempozyumdan bahsedelim şimdi de o halde.
Sempozyum, 2 gün sürecek sempozyumumuz 10 Aralık ve 11 Aralık tarihlerinde olacak. Ve Murat Hanbunga'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ve bütün yıl boyunca bize danışman olarak birlikte çalışmaktan heyecan duyduğumuz sevgili Asuman Susam'ın da adını anmak isterim burada. Onunla da birlikte, onun da konuşmasıyla ve işte başkanımızın ve açılış konuşması Murat Hanbunga'nın da olacağı. Onun dışında Necmi Alpay, Güven Turan, Zeynep Uzunbay, Haydar Ergülen, aklıma gelenleri sayıyorum şu an. İşte Yalçın Arman ve yine daha birçok, işte Hande Öğüt gibi birçok ismin olacağı bir etkinlik olacak. En sonunda da biz yıl boyunca birçok proje yürütüyoruz yılın yazarıyla ilgili.
Evet.
Drama atölyesi yapıyoruz, şiir atölyesi, işte bu sene özellikle Gülten Akın'ın sivil toplumcu kimliği sebebiyle sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğiz. Yıl sonunda da bu yapılan atölyeler, okuma atölyesi yine aklıma gelen, bütün bu atölye katılımcılarının da olduğu bir paylaşım toplantısı da olacak.
Çok
bunu da
güzel.
Özellikle belirtmek isterim.
Harika.
Ve yine yıl içerisinde bir lise kitap kapağı tasarım ödülü veriyoruz. Bunu da hani biraz bahsedeyim istersen.
Harika,
sizlere de.
Harika. Kapak tasarımı, kitap kapağı tasarımı.
Evet, evet. Gülten Akın'ın bir kitabının.
Evet.
Bunu da her sene yapıyoruz. Bunu da ayrıntısıyla şöyle anlatabilirim. Her yılın yazarıyla ilgili, yazarımızın yazdığı bir kitap. Özellikle lisedeki öğrencilere dağıtılıyor. Ve kitap kapağı tasarlamaları isteniyor.
Çok güzel.
O kitabı okuyup tekrar kitap kapağı tasarlanıyor.
Harika.
Böylece.
Ve
içinden bir tane öğrencimizin kitabın işte ödül alan, birinci olan diyeyim kitapla tekrar kitap basılıyor, aynı kitap.
Harika.
Ve örneğin Nezihe Meriç'in şimdi aklıma gelen Korsan Çıkmazı kitabı tekrar basılıyor. Ve Öğretmenler Günü'nde Nilüfer'deki bütün okullardaki öğretmenlerimize Bursalı, Nilüferli bir gencimizin tasarladığı kitap kapağıyla birlikte yılın yazarı kitabı
muhteşem
hediye ediyoruz.
Bir etkinlik bu. Çok güzel, çok güzel. Şafık Hanım, çok çok büyük bir mutlulukla dinledim. Her şeyden önce konu elbette edebiyat olduğu için mutlaka Gülten Akın gibi başyapıt üretmiş olan bir kadın şair için. Ama bir taraftan da ben Bursalı olduğum için, benim annem Bursalı, hala Nilüfer Belediyesi'nde yaşayan akrabalarım var benim de o sınırlarda.
Bekliyoruz o zaman.
Tabii ki davet edin, buyurun, seve seve gelirim ben.
Çok
o yüzden çok kıvanç duydum. Bir şehrin en güzel yanı sanat, her şeyden önce edebiyat, tiyatro, sinema, opera. Bunları biz ayakta tuttuğumuz sürece o şehirde umut hiç tükenmiyor. Olabildiğince bütün dinamitleri yüksek tutmamız lazım. Özellikle gençler için. Bizler, evet, destek olmamız gerekiyor. Bakın, bu ismi tüm gençler, sizin o kitap tasarımı, kitap kapağı tasarımı ile bütün okullara yayıyorsunuz bir kere. Bu şahane bir şey bence.
Yani evet, biz de çok heyecan duyuyoruz ve her yıl sanki yeniden okumalarımız hepimizin bir sorumluluk üzerinden ve bir keyifle devam etmekte. Ve umarım yolunuz düşer, dediğim gibi. Umarım belki sempozyumda bir arada olabiliriz.
İnşallah. Çok mutlu olurum gerçekten. Koşa koşa gelirim. Çok güzel bir etkinlik bu. Yolunuz açık olsun bu konuda da. Peki bir başka soru şu olabilir belki. Mektup ödülünün son tarihini verdiniz zaten. Tüm Türkiye ve yurt dışına açık olduğunu bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyenlerimiz. Bizim için acaba bir adres verebilir misiniz? Yani Nilüfer Belediyesi hangi bölümde yollasın dinleyenlerimiz?
Şöyle diyebilirim. Aslında bilgi ve başvuru için bir telefon numarası da verebilirim.
Tamam.
Hani 0224 494 1954'ten baş bilgileri, hı-hı, alabilirler. Aynı şekilde Nilüfer Kütüphane sayfası, hı-hı, sosyal medya üzerinden oradan da takip edebilirler.
Tamam.
Bütün ayrıntılar orada da mevcut.
Hı-hı. Hı-hı.
Seçici kurul bilgisi vermek isterim. Özellikle Latife Tekin, sevgili Latife Tekin, hı-hı, Nahit Kayabaşı, Neslihan Cangöz, hı-hı, Taşlı Yazıcıoğlu ve ben seçici kurul içindeyiz. Heyecanla mektupları bekliyoruz.
Peki.
Diyebilirim.
Peki, çok teşekkür ederiz. Ben şimdi bu bilgiyi yine tekrar edeceğim ama sizi önce bir uğurlamak istiyorum. Şafak Baba Pala, sevgili dinleyenlerimiz, yazar Şafak Baba Pala bizimle birlikteydi. Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneler Müdürü. Kendisine bir kez daha teşekkür ederek uğurluyoruz. Esenlikler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, çok kıymetli bir etkinlik bu gerçekten. 2021 yılın yazarı Gülten Akın etkinlikleri Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler devam ediyor. Ve Kasım ayına kadar 0224 494 1954 numarasından isterseniz bilgi alabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Ve aynı zamanda da internet ortamından da Nilüfer Kütüphanesi şeklinde o sayfaya girdiğinizde belediyenin bu sayfasında, Nilüfer Kütüphanesi sayfasında da yine bilgiye ulaşmanız mümkün. Mektup yazıyoruz. Evet, artık e-postalar bir kenara. O kadar çok hayatımızın ortasında ki, ya da işte elektronik ortamda yazmış olduğumuz, işte şu WhatsApp dediğimiz konuşmalarımız var. Ya da işte birbirimize mail atıyoruz ama mektup unutulmuş olan bir unsur ve Gülten Akın'ın hayatında da mektuplar çok önemliymiş. O yüzden bu yola çıkmışlar. Gülten Akın mahpustayken pek çok mektup almış. Dolayısıyla biz de o zaman mektup yazdıralım ve oradan bir birinci çıkaralım ve oradan da bir ödül verelim. Ama mektubu ne yapıp yapıp gündeme getirelim demişler. Biz de alkış tutuyoruz buradan tüm edebiyat severlere. Sevgili dinleyenlerimiz, burada artık sizlere veda etme zamanımız geliyor. Biz sizi önümüzdeki hafta yine pazartesi günü saat 14'te Leylak Kokusu için davet ediyoruz. Çok güzel bir eserle veda edeceğiz sizlere. Fazıl Say kızı için yazmış bunu. Kumru. Thank you. kokusu.